Hazreti Pir, günümüz meselelerine çağlar öncesinden çözümler getirirken çeşitli misaller vermeye devam ediyor. Ve Hazreti Musa zamanına kadar uzanıyor. Zira edep abidesi Hazreti Musa hürmetine gökten sofra indiriliyordu. Gökten inmiş sofralar, yok gayreti. Almanın yok, satmanın yok zahmeti. Zahmet ve baş ağrısı olmaksızın, alım-satım yorgunluğu bulunmaksızın gökten sofra iniyordu. Kavmi Musa'dan edepsiz, der ki bak, nerede yoktur mercimek hem sarımsak. Musa'nın kavmi arasından birkaç edepsiz, hani sarımsak, hani mercimek diye edepsizce söylendiler. Hep kesilmiş, gökten inmiş sofralar. Çiftçilik zor, inmez artık helvalar. Semadan gelen sofra ve ekmek kesildi. Bıldırcın kuşuyla kudret helvası bulunmaz oldu. Bize ziraat, çapa ve orak meşakkati kaldı. Sonradan İsa şefaat eyledi. Hak Teala sofralar gelsin dedi. Hazreti Musa'nın bu mucizesinden sonra Hazreti İsa zamanında o yüce peygamber tekrar şefaat etti. Hak Teala da sofra ve tabak içinde türlü türlü nimet ve ganimet gönderdi. Bundan sonra insanlar ne yapacaklardı? Hak katından gönderilen nimetlere rıza mı göstereceklerdi? Yoksa Hazreti Musa devrindeki insanlar gibi nankörlük ederek bulundukları zamanın gerisine mi düşeceklerdi?
Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, Mesnevi ile İlahi Aşk programında, TV.net ekranlarında çok şükür bu haftada huzurlarınızdayız. Mesnevi ile İlahi Aşk'ta Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin Mesnevi-i Manevisinde konular işlenmekte. Devamede gelen bir kıssamız var önceki haftalarda. Elhamdülillah yine sağlık sıhhatle huzurlarınızdayız, oradan da devam edeceğiz. Onun dışında da sizin, bizim, hepimizin hayatımızda, sokakta, iş yerinde, evde, aile hayatımızda, çocuğumuzla iletişimimizde, belki patronumuzla ya da çalışanımızla olan alakamızda hepimize lazım olacak çok güzel öğütleri var Mesnevi'nin. Bunlara da kulak vereceğiz. İnşallah geçtiğimiz hafta Padişah Cariye kıssasının kaldığımız yerinden yine bu haftada devam edeceğiz. Programın hemen başında ben Deniz mail adresimizi hatırlatayım. Anımsatayım sizlere mesnevi.tvnet.tv.tr. Bu adresten de bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam herhalde böyle bir tarif yanlış olmaz. Çünkü geçtiğimiz hafta ben Deniz programı şöyle tekrar bir izlemeye gayret ettim. Oradaki öğütler sadece bizim hani tırnak içinde manevi, maddi diye hayat ayrılmaz belki ama sadece bir sahada kullanabileceğimiz şeyler değil. Hayatımızın her sahasında lazım olacak şeyler duyuyoruz biz.
Maneviyat odur. Zaten mana hayatımızda yaşadığımız şeyin kastedilen kısmıdır. Mananın tarifini, mana kelimesinin tarifini vermiştik. Programın başında hani seyircilerimizi hatırlatmak için veterimizin oluşu da daha iyi bazı şeyleri anlatmadan doğrudan geçmemize vesile oluyor. O yüzden bendeniz hemen başladım. Kıssayı da hatırlatmaya hacet yok. Fakat şunu diyelim, yani mana kastedilen şey, hani e'ni kastettim demektir. Ben şunu kastederim. Bunu söylemek isterim ki e'ni, ben kastederim. A'na, biz kastederiz. Mana da kastedilen şey demektir. Nedir yani? Bir şey, hayatın manasını konuşuyorsak ve biz manadan bahsediyorsak zaten hayatın bütün safhalarını, zahirdeki bütün hadiselerin özünü konuşuyoruz demektir. Hiç unutmamamız gereken, her programda hatırlattığımız bir hususu hatırlatalım. Ve müsaadenizle hemen beyte geçelim ki bugün yine hep öyle temenni ediyoruz. Bitirelim kafamızdaki, en azından işaret ettiğimiz yere kadar. Mesnevi-i manevi bir Kur'an-ı Kerim tefsiridir. Bir nokta. İki, Kur'an'ın muhatabı insan olduğu için mesnevi-i manevide hem ayetler tefsir edilir, hem insan ayeti tefsir edilir. O sebepten dolayı da insanın hayatıyla beraber yaşadığı bütün hadisatın bir nevi maali, tercemesi, şerhi, tefsiri yapılır. Bununla beraber şimdi dön bak, Kur'an ne diyor sana diyerek Kur'an-ı Kerim'deki tefsirde o hayatın manasına uygun bir şekilde mana aktarımını beraberinde getirir. Mesnevi'yi bu niyette dinlemeyenler şu anda televizyonu kapatsınlar. Başka bir yere geçsinler. Yani Mesnevi Hazreti Mevlana'nın kendine ait sözleri, hümanist düşünceleri vesaire gibi görenler varsa, bunların böyle olmadığını öğrenmek için dinliyorlarsa ne âlâ. Ama şu programda, şu sohbette Kur'an ve Kur'an'ın muhatabı olan insanla alakalı bir konuşma, bir sohbet yapıldığını, Hazreti Mevlana'dan kastın Mevla'nın zatını anmak garazın da bu olduğunu eğer arkadaşlarımız düşünmüyorlarsa, seyredip seyretmemeleri çok bir şey ifade etmez. Çünkü niyet burada önemlidir. Tabii bu biraz ters psikoloji olarak da söylüyoruz. Yani derdimiz seyircilerimizi kaçırmak değil. Fakat farklı bir iş yapıyor zannına da kapılmasınlar veya bizi öyle zannetmesinler. Zaten hayatımızda birçok günah işliyoruz. Bir de suizan ederek defterlerini karartmasınlar. Biz burada Kur'an-ı Kerim'in şuuru, tefsiri anlamak, ayetleri anlamak, Efendimizin ahlakını anlamak ve ona muhatap olan insanın kemalini, kemal sıfatlarını ortaya çıkartmak üzere yazılmış bir eseri tetkik etmeye çalışıyoruz.
Eyvallah.
Ve bir yandan da dövünüp duruyoruz. Biz ne zaman bunları anlamayacak hale gelmişiz? Ne zaman aramızdaki makas bu kadar açılmış? Bir yandan da nerede kabahat ettiğimizi de anlamaya çalışıyoruz.
Eyvallah. Geçtiğimiz hafta da hocam programın sonunda o son işlediğimiz beytin hemen akabinde hangi ayetlere işaret ettiğini, bu ayetlere bakılarak da belki programa bir ön hazırlık yapılabileceğini zikretmiştiniz. Ama elhamdülillah hocam, sizin söylediklerinize, önceki programlarda da hani bu işaret edilenlere rağmen diyeceğim ama bu rağmen olumsuz manada değil. İzleyicilerimiz her geçen gün bu akışla beraber, bu işlenme üslubuyla beraber bir yere doğru
yani
takip etmekte.
Yani maksadımız, muradımız o.
Eyvallah.
Tabii ki her televizyon kendi programının izlenmesini ister. Reytingi amaçlar. Biraz da yaptığı iş sizin anlattığınızdan öte ne kadar tutuluyor ona da bakabilir. Gerçi Allah'a şükür biz televizyondaki kardeşlerimize teşekkürler ederiz. Onlar bu işe gönüllü girdiler. Ama Allah da karşılığını verdi. Eyvallah. Fazla fazla da verecek inşallah.
Eyvallah.
Beraberce bu mananın izni sürer bir hale gelirsek yapay gündemler zaten ortadan kalkar. Falanca dizideki bilmem ne kadını boşayacak mı? Filancanın katili bulunacak mı? Falanca yerde sel mi oluyormuş, dolar mı çıkıyormuş, mark mı iniyormuş, sanki adamın istif istif parası var. Altının onsu ne kadar? Yok yen, yok Çin'deki ekonomik kriz. Bunların bize hiçbir faydası yok.
Eyvallah.
En azından kendim için söylüyorum. Bu işi bilenler bile zaten diyorlar ki, vallahi biz ne borsadan anlıyoruz, ne doların inmesinden çıkmasından. Birileri idare ediyor. Hazreti Mevlana'nın şu sözünü hatırlatmıştık, bir daha söyleyelim. Biz dünyaya bir tahsil için geldik. Neyi unutursak unutalım, bunu unutmayacağız. Bunu unuttuğumuz zaman neyi biliyorsak bilelim, hiç havadır yani. Bunu altını çizerek hatırlatmış oluyoruz.
Pekala.
Şimdi Hazreti Mevlana buyurdu ki Allah'tan bir şey dileme imkanın olsa, yani üç aşağı beş yukarı yeniden aktarırsak, aynı metinle aktarmayalım. Hani öyle ki eline bir fırsat geçti ki o fırsat her daim vardır esasında insanda. Allah Teala dualarını kabul edecek. Böyle bir imkan var. Adeta Hazreti Pir buyuruyor ki, eğer öyle bir imkanım varsa, ki şu anda var, Allah Teala şeytanın bile duasını kabul etmiştir. Kafirleri, müşrikleri bile bu dünyada abad etmiştir. Zoru mu var bize? Haşa. Yeter ki isteyelim. Bizim Allah'la olan münasebetimizdeki en büyük kusur Allah Teala'nın rahmetine inanmamaktır. Biz Allah'ın gazabına inanırız Müslümanlar olarak. Cehennemine de inanırız. Bizi cennetlik yaptığını, anında bir tövbeyle temizlediğini, bambaşka bir insan yaptığını, dualarımızı kabul olduğuna inanmayız. Bizim hatamız buradandır aslında. Ola ki böyle bir imkan oldu. Hazreti Pir buyuruyor ki Allah Teala'dan şunu iste. Araba isteme, ev isteme, mal mülk falan davasında bulunma. En önce şunu iste. Ya Rab, bizi edebe muvaffak eyle. Senin verdiğin, ihsan eylediğin fıtratımıza uygun kalbi ahlaka bizleri muvaffak eyle. Bu hususta yayan kalmayalım. Yolda kalmayalım. Başka yere sapmayalım diye dua et. Neden diyor? Dünyada da gördüğün nimetlerin özünde, ahirette de karşına çıkacak nimetlerin hepsinin özünde ve aslında edep hali yatmaktadır. Allah'ın razı olmadığı ne kadar iş varsa hepsi edepsizliğin karşılığıdır. Dünyada da bir insan nan içinde müstarak olsa, yani ekmek içinde yüzse, lokma, mal, mülk içerisinde yüzse, yediği önünde, yemediği arkasında olsa, edepsizliğinden dolayı bu dünya hayatı ona zindan olur. Sadece ona mı? Başkalarının da hayatını karartır. İşte bunu anlattı Hazreti Pir. Nerede? Tam padişah cariye hikayesini anlatırken, o kısım olarak düşündüğümüzde 48. beyte kadar gelmişti.
Hocam o geçen hafta fırsat bulamadım ya da sormayı akıl edemedim diyeyim. Daha
araya girememişsiniz. Benim çenem kuvvetli olduğu için.
Estağfurullah. Bütün işte eski tekkelerde, zaviyelerde, özellikle de işte Mevlevi hanelerde diye okuduğumuz, kimi zaman da gördüğümüz edep yahu. Bu ara internet her şeyin böyle hızla çoğaltıldığı, yüklenildiği, paylaşıldığı da bir halde malum haliniz. Orada da mesela herhalde fark edecektir izleyicilerimiz. Bu edep yahunun farklı istiflerle yazılmışı böyle herkesin birbirine gönderdiği, paylaştığı, aman ne kadar güzel diye birbirine tavsiye ettiği bir halde. Edep yahu kelimesi, yani edep konusu işlendiği için.
Edep yahu bir kere kısmen hatırlatmıştık ama hakkaniniz var. Yani unutulmuş olabilir. Edep yahu sözünün ne manaya geldiğini. Tekkelerde kocaman kocaman yazıyor. Eyvallah. Edep yahu, edep yahu. Tabii bu sadece internet falan ortamında değil. Tasavvuf meşreplerinin yaşandığı mahdut cemaatler arasında da bu edep yahu kelimesi çok yanlış şekilde de telaffuz ediliyor. Neden? Çünkü birçok sebebi var bu hadiselerin. Mesela birisi yüksek sesle bağırdı. Efendim yanlış bir şey yaptı. İşte ağzından olmayacak bir söz çıktı. Hemen Beriki diyor ki, görmüyor musun yazıyı? Edep yahu, kendine gel ya, diyor. Hazreti Mevlana öyle demiyor ama. Edep yahu yazısı edepsize değildir, diyor. Edep yahu yazısı edepsize söylenmemiştir, diyor. Edep yahu, edepli insana söylenmiştir, diyor. Yani ey edepli kişi, karşında sen bir edepsizlik gördün ama o edepsiz gibi olma. Sen edepli ol demektir. Yahu da şifre kısmıdır. Yahu kısmı. Edep yahu şifre kısmıdır. Neden? Edep ya Fatih demiyor. Edep ya Mustafa demiyor. Edep yahu diyor. Ne demek bu? Onu hatırla da öyle edep göster demek.
Eyvallah.
Karşıdakine riya olsun diye değil. Çünkü çok gördük biz öyle. Hiç de gücenmesinler, seyrediyorlarsa. Eyvallah, eyvallah derler, arkını dönersin, gıybetini yaparlar. İftiranı yaparlar. Altından kuyu kazar. Senelerin mürşit görmüşü de böyle, imam görmüşü de böyle, Kur'an okuyanı da böyle. Niye böyle yapıyorsun kardeşim? Bilmeden bir insan hata yapar. Fark etmeden bir insanın sahasına tecavüz edebilir. Zaafına uyabilir. Ama bunu huy edinmek nereden geliyor? Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Niye arkasından canını yakıyorsun, iftira ediyorsun? Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
İşte edep Yahudilerinde bazısı böyle göstermelik. Salon Müslümanları diyorum ben onlara.
Salon Müslümanları.
Salon Müslümanları. Efendim ne demek zatınız bilinenleriniz falan. Hiç. Arkası önemli onun. İngilizlerin poker yüzü değildir edep yahu. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Edep en başta Allah'tan utanmaktır. Allah'tan utanmaktır. Ey kişi sen falanca ayağını uzatmıyorsun. Bir hatiften bir ses geldi diyor falanca zata. Sen ayağını uzatmıyorsun filancaya karşı. E ben her daim seninle beraberim. Bu rahatlık nereden geliyor diye bir ses işitmiş. Tabii bize duyacak hali yok. Edep yahu demek Allah için edep göster. Ancak sen bil niye yaptığını. Karşındaki insanın edepsizliğiyle edepsizce muamele etme. Özet, Hazreti Mevlana'nın edep yahu açılımı, şimdi moda oldu o tabir. Edepsize değildir o söz, edepliyedir deniyor.
Eyvallah.
Çünkü zaten o adamda edep olsa, edep yahu ile hizaya gelse, o ortamda o terbiyesizliği yapmaz diyor.
Eyvallah. Evet. Yani bu popüler tabirle jargon ya da ıstılahların hayatımızın, dilimizin, Türkçemizin, günlük yaşantımızın içerisinde olması güzel ama biraz manasına da tefekkür ederek telaffuz
tabii,
etmeye gayret
yani eskiler lazım. Edep kelimesini eline, beline, diline falan diye kısaltmışlar ama malum bunlar yakıştırma.
Eyvallah.
Neden? Anlatmak için yakıştırma ama saptırmak için değil.
Eyvallah.
Özetlemişler. Aslında Arapça bir kelime ve ahlakın kerameti yani ahlakın tamamlanmış şekli edeptir. İnnemâ bu'istu li utemmime mekâdimel ahlak defaatle söyledik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ben en güzel ahlakı, güzel ahlakı, ahlakın en güzel halini tamamlamak için gönderildim. Mekâdimel ahlak. Onun için geldim. Veya ben onunla geldim manasına da gelebilir. Peki ahlakın tamamlanması nedir? Haşa eski enbiya, kendinden evvelki geçmiş zatlar ahlakta eksikleri mi vardı? Yani onlar güzel konuşmayı, güzel muameleyi hiçbiri göstermedi mi? Gösterdi. İki mana var orada. Bir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsinin fevkinde gösterdi. O yüzden mükemmel ahlak oldu. İkinci mana ise Efendimiz enbiyanın da gönlü beşeriyetin de beşeriyetin efendisi efendilerinin de kalbiydi. İnsanlığın kalbi enbiyadır. Kalbin de gönlü Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. O sebepten dolayı ahlak tamamlanmış olabilir. Zahiri yapılacak şeyler tamamlanmış olabilir. Fakat gönülden bu kadar aşkla Allah'a bağlı şekilde amel etmek, tefekküründe bile o ahlakı yaşayabilmek, hayalinde bile o güzelliği yaşatabilmek ancak bu ümmete mazhar olmuş, bu ümmete nasip olmuştur. Efendimizin mekârimi ahlakını işte edeptir diye tarif edenler olmuş.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz.
Estağfurullah. Siz açtınız tabii. Bendeniz tekrar konuşmuş oldum. Hazreti İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'dan sonra şefaat etti dedik. Şuradan açılmıştı mevzu. Edepsizler yüzünden Musa Aleyhisselam zamanında inen sofra kalktı. Geriye hamallık kaldı. El işiyle uğraşmak, toprağa çapalamak kaldı. Yani o insanlar o günü edep gösterselerdi, onların zürriyetinden gelenler ve insanlık belki o hiç bitmeyen sofradan alacaklarını alacaklar. Ve belki de maişet derdi için çok daha fazla çalışmak ortadan kalkacaktı. Yani burada işaret edilen ne? Aslında o yiyecekler kalkmadı. O yiyecekler nasıl oldu? Puf diye sönmedi. Bereketi gitti.
Aha,
bereketi gitti.
Eyvallah.
Eskiden diyor hoca efendilerinden bir zat. Eskiden 10 kişilik bir ailede bir kişi çalışırdı, hepsine bakardı. Şimdi 10 kişilik ailenin 9'u çalışıyor. Yine aile geçimsiz. Yine maddi sıkıntı var. Niye? Bereket kayboldu. Paranın bereketi kalktı. Şu kadarla geçinebiliyorken bu nasıl olur efendim? İşte şey belli. Böyle 1-2 koyuyorsun. 1-2 gittiğinde şu bereket hesapsızdır. Allah'ın bir sırrıdır. Bereket Allah'ın sırrıdır. Bunu en iyi kimler anlar biliyor musunuz? Paranın hesabını bilmeyen insanlar anlar. Yanında çalıştırdığı adamlara baksın, bir hayatlarını incelesin. Helalinden kazanan, asgari ücretle çalışan adamların nasıl huzurla çalıştıklarına şöyle bir baksınlar, işin bir yerde sakat olduğunu anlarlar. Helalden kazanmanın getirdiği bereket hiçbir şey yok, hiçbir şeyde yoktur.
Eyvallah.
Bakın böyle saman alevi gibi gelen paralar, belli sektörler biraz da mimlidir bu hususta. Ölçü yoktur, nasıl kazandığı sorulmaz. Bir oluk böyle para akar, bir oluk para gider. Bereketi kalmaz. Hazreti İsa Aleyhisselam zamanında Musa Aleyhisselam'ı edepsizlikten dolayı kalkan sofra için İsa Aleyhisselam şefaat etti. Dedi ki ya Rabbi bunlar kabahat ettiler ama bunlar seninle meşgul olsunlar. Başka şeyle meşgul olmasınlar. Maişet teminine meşgul olmak manayı bozabilir mi? İnsan kalbiyle de o işte meşgul olursa bozar, yorar. Hiçbir şey olmasa zaman kaybıdır. Efendimiz de hoşlanmış aleyhissalatü vesselam. Yani bir insanın geçimi yerinde olsa da rahat rahat ilimle ve ibadetle uğraşsa. Bunu bir hedef olarak göstermiş. Şimdi biz öyle yapmayız. Bizim biraz durumumuz iyileştiği zaman 15 günde bir tatile gideriz. Başka yerlerde yemeğe gideriz. Hani otur işte değil mi? Paran da var. Kimseye muhtaç değilsin. Otur bir ilimle ibadetle meşgul ol. Yok. Parayı bulunca sıcakta kızışmış yılan gibi hemen girecek, oynayacak yer arar. Hazreti İsa zamanında da bazı İsa çün şefaat kert hak han filistadu ve nimet ber tabak. Hazreti Musa'nın bu mucizesinden sonra Hazreti İsa zamanında o yüce peygamber tekrar şefaat etti. Hak Teala da sofra ve tabak içinde türlü türlü nimet ve ganimet gönderdi. Tekrar şefaat etti, şefaat kert denildiğinde şefaat kelimesiyle buraya kısaca dokunalım.
Buyurunuz.
Uzun uzun anlatmayacağız. Zaten inkarcı yola getiremeyiz. Fakat şefaatin alameti dünyada görünür Mustafa kardeşim.
Dünyada.
Evet.
Hocam şefaat.
Bir insanın evet ahiret sadece şefaat zannedilir. Ahirette zannedilir değil. Mesela komşuya da şuf'ah, şefi tabirleri vardır. Komşu yan yana. İdare ettiğin, birbirinizle geçimde bazı şeylerinize göz yumduğunuz komşuya da bir takılmış lakaptır. Şuf'ah hakkı derler mesela. Şefaatten gelir o. Yani dışarıdaki adamdan farklıdır. Komşun olması hasebiyle bazı irtiması hak eder. Yani burada mesela ses yaptığında, filanca yerde ses yaptığında belki ayıplarlar ama komşundan bazen patırtı gürültü geldiğinde o kadar kafayı takmayacaksın. İdare edeceksin Allah için. Komşudur çünkü. Bu bir nasip meselesidir.
Eyvallah.
Tabii Allah şerli komşularında şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Bunun sadece gürültü dinleyen kısmı yok. Gürültü edenlere de bir mesaj gönderelim. Yandakileri rahatsız ediyorsanız, İsterseniz sakalınız göbeğinize kadar olsun, isterseniz ibadet taatta olun, kul hakkına girer. Ben de küçükken evde çok yaramazlık yaptım. Yani bulsam o komşuları hepsinin elini öpeceğim. Allah dinliyor, dinleyen varsa aklını helal etsinler. O sıkıntılı bir iş. Komşuya eza etmek ayrı bir gazabı celbeder. Nimettir ama ters tarafı da vardır. Şefaat meselesi demek ki şöyle bir işaret var. Şefaat hakkı dünyadayken belli olur. İşte gökten bir sofra inmesi. Ne diyorlar? Efendim Allah'ın bir kaidesi var. Allah ancak affeder. Bu bir kaidedir. Şefaati izni verirse şefaat olur. Bu da bir kaidedir. Fakat mucize sahibi olan enbiya, insanlığa ve kainata vaz edilmiş, konulmuş olan bazı kaideleri Allah'a nazlı niyazları sayesinde farklı bir şekilde mucize olarak gösterebiliyorlarsa bu şefaat kısmına girer. Bir daha söyleyeyim.
Evet hocam.
Bir adama bir yiyecek vermek bu olabilen bir iştir. Ama bak dikkat edin. Bu bile şuf'adır. Bu bile şefaattir. İşini görebilme. Fakat adetleri iptal edecek normalde eşyanın tabiatına zıt bir şekilde bir peygamber kendi ümmeti için gökten sofra istiyorsa bu dünya hayatında, Allah'a bu kadar nazı geçiyorsa, böyle bir şey niye yaptı? Bu kullar mağdur olmasın, aç kalmasınlar ve Allah'a ibadet etsinler, hidayet bulsunlar diye yaptı. İşte burada bu iznin verilişi gösteriyor ki ona şefaat hakkı da verilecek. Burada kalsın. Kerimdir. Aslında enbiyanın kerametine mucize denir. Yani şöyledir. Keramet istenmeden gelen şey manasındadır ama Allah'tan ya Rabbi bana öyle onların istemeye akıl edemediği bir şey ver ki memnun olsunlar tarzında. Allah'tan diledikleri de Allah'la arasındaki münasebet, kullarla arasındaki münasebete bakıldığında mucize ile keramet kardeştir zaten. Herhangi bir insanda olduğunda keramet, enbiyada olduğunda mucizedir. Yoksa oluş olarak fark yoktur. Yani bir Allah velisi girip de ateşe yanmazsa onun adına keramet denir. Teknik olarak ayrıdır yani. Peygamber ateşe girer de yanmazsa mucize denir. Şekil aynıdır yani. Tecelli şekli. Şimdi şefaat nereden belli olur dedik, onu da anlatalım. Söyleyelim, ilan edelim. Dünyada kendi parasına kıyamayan, başkasına hiçbir şeyi infak edemeyen cimri insan, bırak şefaat etmeyi, kendini bile kurtaracağı meçhuldür. Fakat dünyada kerim olan bir insan, malından verebiliyorsa, kim yani ihtiyaç sahiplerine dağıtabiliyorsa, o kişinin şefaat hakkına mazhar olacağına, imanla göçerse, şefaat hakkına mazhar olacağına işaret etmiştir Evliyaullah. Bakın ne kadar güzel ev insan varsa cömert insanlardır. Sadece durumları olduğunda değil. لَيْسَ الْعَطَاءُ مِنَ الْمَالِ سَمَاحَةً حَتَّى تَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ اِلَّا قَلِيلٌ. Bir kere daha söyledim mi bilmiyorum. Çok olan bir şeyden vermek cömertlik değildir. Az olduğu halde verebilmeye cömertlik denir. Malının mülkün hesabını bilmiyor. Verin işte birilerine diyor. O cömertlik değil. Parası kendi rızkı ancak kendisini geçindirecek kadar olduğu halde verebilmeye esas cömertlik ona deniyor. Zatıyla alakalı bir şey. Velhasıl malından infak edebilenlere Allah şefaat hakkını verebilecek. Malından infak edemeyen nekes öyle adamlar vardır ki veremezler, korkarlar. O bir hastalıktır. Allah muhafaza eylesin.
Amin.
Bizde de var o hastalık, belki bilmiyoruz. Biz kendimizi bir şey zannediyoruz. O hastalıktır, veremez. O kimse daha malına kıyamıyorsa, yarın ahirette canına kıyarak kimseye yardım olmaz. Mal canın yongasıdır çünkü.
Eyvallah. Hocam devam etmeden müsaadenizle bir aramız var.
Yok, o ara değil, o da devam sayılır.
Eyvallah. Peki. Eyvallah. Kıymetli seyircilerimiz, az sonra bu şefaat mevzu ve konu devam edecek inşallah.
Heyhat! İnsanlar yine rıza göstermediler Hak katından indirilene. Aslında kendilerinde gördükleri eksiklikleri, nimetin eksikliği zannettiler. Zannettiler de bakın neler neler ettiler. Küstahlar tekrar edepsizlik ettiler. Yasak hilafına çıkın çıkın yeyinti alıp saklamaya başladılar. Yalvarır İsa ki halka durmadan, bitmeyen bir sofra kalkmaz ortadan. Hazreti İsa onlara yalvarırcasına dedi ki, bu sofra daimidir. Arz üzerinden eksilmeyecektir. Müzik şüpheler sunmaktadır zahmet ona. İhtirastır küfranı nimet ona. Büyük bir zatın sofrasında bulunup da doyulmayacak zannına kapılmak, hırs ve tamağı gösterip açgözlülük etmek, nimete karşı nankörlük etmek, nimetin sahibine hakarettir. Kesti rahmet, gitti rahmet doğrusu, hiç sevilmez şu dilenmek duygusu. O dilenci suratlı, görmemiş adamların hırsı yüzünden kendilerine ilahi rahmetin kapıları kapandı. İnsanlar edebi terk etmişlerdi. Oysa edep, muhabbetle Allah'a iman etmekti. Çünkü Allah imanı kalplerimize sevdirmişti. Oysa kalp sahibi olmayanlar tüm bu nimetlerden mahrum kaldılar.
Kıymetli seyircilerimiz, televizyonlarını yeni açanlar, Mesnevi ile İlahi Aşk programındayız. Mehmet Fatih Çıtlak hocamızla bizler sohbete, konuşmaya devam edeceğiz. Hocam, şefaatle alakalı az evvel bölümdeydik. Şöyle bir şey de gelse hatırımıza, doğru bir ifade şekli olur mu? Siz şefaatle, daha doğrusu mucizeyle kerameti kardeş gibidirler tecellileri bakımında.
Tabii. Yani söylediniz. Mucize, bakın, mucize, keramet,
eyvallah,
feraset, rüya, İlhamat. İlhamatı hadi bir kenara bırakalım. Onun biraz daha kategorisi farklı. Mucize, keramet, feraset. Hele bu üçü. Hadi rüyayı da sayalım. Bunların dördü bir şeydir. Aynı kardeş gibi derdir bunlar.
Eyvallah.
Ferasete dikkat edin ama bakın. Feraset çok şeydir. Mesela mucize sadece enbiyada olur. Keramet evliyada olan mucizenin adıdır. Feraset ne? Hem enbiyada olur, hem evliyada olur, hem müminde olur. O sebepten dolayı ferasetsizlik iman eksikliğidir. Anladım. Feraseti ayrıca konuşmamız lazım.
Eyvallah.
Evet.
Ama o da o kadar kıymetli bir şey demek ki.
Feraset çok kıymetlidir. Bir de hiç sermayeden harcamazsın. Mucizede sermaye yine harcanmaz. O Allah Teala ziyadeleştirir. Keramet öyle değildir mesela. Keramete şahit olan ayrı bir yük alır. Kerameti elinden gösteren veli de irtifa kaybeder, yere konar. Şimdi uçak havadayken görmüyorsun, yere indiğinde görüyorsun çünkü. Kerametini gördüğün veli gönüllü olarak yere düşmüş kişidir. Gönüllü olarak. Gönülsüz olarak düştüğünde veli ona sürçme derler. Veliler de kabahat edebilir çünkü. O zaman sürçer. Menkıbelerde var bu. Ya efendim Allah velisine bir şey olmaz falan diye atıyorlar. O atmakla olmuyor. O nereye çıktığını biz biliyoruz. Kendilerinin de ayıpsız olduğunu anlatmaya çalışan bazı koca sözler sarf eden insanlar var. Öyle değil, düşebilir. Ama Allah'ın velisidir o. Onun günahı bize alakadar etmez. Mesela bir insan günahkar olduğu halde de Allah'ın sevgilisi olabilir. Adam bir şey, Allah seviyordur onu. Ama beni alakadar etmez.
Eyvallah.
Günahı olan veliye tabi olmakla mükellef değilim ben. Hmm. Benim ölçüm onun evliyalığı değildir. Aa falan C'ye gidelim tabi olalım. Neden? Evliyaymış. Bana ne? Ben evliyaysam ona ne? Evliya diye adama tabi olunmaz. Gidersin duasını istersen istersin. Sadaka vereceksen verirsin. Huzurunda oturur, feyiz alır, nazarına mazhar olursun. Tabi olmak için ayrı bir şey lazımdır. Tabi olmaktaki ilk şart Efendimizin ahlakıdır. Efendimizin ahlakı, ahlakı Muhammediyesini Allah için bir zatın anlatması, fiilen ortaya koyması, hal olarak karşıdaki de giydirmesi, bunu yapacak olan adamı da sevmenizdir şart. Şart olan. Bir sürü Allah velisi var. Benim rahmetli hocam öyle derdi. O evliyaysa bana ne? Ben evliyaysam ona ne derdi?
Eyvallah.
Yani. Evliya diye adama tabi olmuş. Çok iyi uçuyormuş. Kuşlar da uçuyor. Al bir martı peşine takıl. Kalbindekini biliyormuş. Şimdi adamların rüyasını da okuyorlar artık. Okuyacaklar. Görürsünüz okuyacaklar. Ne rüya gördüğünü ekranda yansıtacaklar. Belli bir kısım rüyayı. Bu tabi olmak için şey değildir.
Eyvallah.
arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah. Siz böyle söyleyince hocam ben deniz bir metnin içerisinde Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'nin bir cümlesini okumuştum. O geldi hatırıma.
Hayırdır?
Şöyle buyurmuş Hazret. En büyük keramet istikamette olmaktır. İstikamette olmaktan da büyük bir şey aramayın. Mealinde bir sözler vardı.
Tabii öyle yani. Tabii öyle. Yani Efendimizin ahlakının haricinde bir şey göstermek zorunda kaldıkları için bile veliler keramet gösterince düşmüşlerdir. Mesela Efendimizin göstermediği bir fiili gösterdi. Bu bile düşüklüktür evliya için. Ya biz ne anlatıyoruz acaba? Bilmiyorum ki anlatabiliyor muyum acaba ben derdimi? Peygamberin yapmadığı bir şey yaptığı keramet bile olsa evliyanın düşmesine işarettir. Sana da yükümlülüktür. Kabul eder, kendin irşad olursan o kerameti görmek sana bir lütuftur. Gördün, düzelmiyorsan sana bir beladır. Bu dersi gördün bir de hakkını vermedine, onu da öyle kötek. Ha gördüm geçtim tamam istemiyorum almıyorum diyemez. O yüzden derler ki girme girme, çıkma çıkma. O söz de odur.
Eyvallah.
Neyse ya şimdi efendi peki biz devam edelim. Hazreti İsa Aleyhisselam bu şekilde şey yapıyor efendim. Gökten niyaz ediyor sofra inmesini. Şefaat hakkında ben kıymetli seyircilerimize şu şeyi hatırlatayım dipnotu. İmam-ı Nebevi Hazretleri'nin Riyazu Salihin tercemesinden 59/1866 yani 1866 no'lu hadis-i şerife baksınlar. Orada Ebu Hüreyre hadis-i şerifinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yemek esnasında bir kuzu kebabı yenirken veya oğlak orada Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın beşeriyetin nasıl efendisi olduğunu anlatan uzun bir hadis-i şerifi vardır. Yem-i Mahşer'i anlatır. Tek tek enbiyayı yani bazılarını ümmetlere anlatır ve kendisine sıra geldiğinde nasıl Allah Teala'nın ona hitap edip secdeden başını kaldır ne istiyorsan vereceğim demesi anlatılır. Hatta öyle olur ki diyor. Evet. Mümin bile mümine şefaat edecek hale gelir diyor. Şefaat kapısını Efendimizin açacağı. Açsınlar baksınlar Riyazu Salihine okusunlar. Efendim itibar edilir mi? Soru soruyorlar şimdi. İtibar edilir mi? İmam-ı Nebevi'nin yazdığı kesin tab'ıyla, nüshalarıyla kesin olan bir kitaptır Riyazu Salihin. Soruya soruyla cevap verilmez ama münasebetsiz soruya bir soruyla cevap verip karşıdaki insanı da ayıltmak lazım. İmam-ı Nebevi'ye, Riyazu Salihine itimat edilir mi? Soruyorum sana. İtimat edilmez diyen adama itimat edilir mi? Bunlara itimat edilmez. Ben şuraya bakarım. Kur'an'dan ben doğrudan alırım diyen adama itimat edilir mi? Ayet de okusa, hadis de okusa. Böyle bir adama uyulur, böyle bir adam dinlenir mi? Bu sorunun cevabından sonra biz tam da edepsizleri anlatırken Hazreti Pir'e dönüş yapalım. Hazreti İsa Aleyhisselam gökten sofra istedi ama bazı küstahlar edepsizlik yaptılar. Nasıl edepsizlik yaptılar? Burada da tuhaf bir şey var şimdi. Çok tuhaf bir şey. Bu satır aralarını kaçırmayalım.
Eyvallah.
Çıkın, çıkın yiyecek aldılar. Yani aldılar zembillerini, binlenmelerini. Dediler ki neme lazım? İsa'nın duasıyla falan indi, Allah gönderdi ama yarın bir uyanırız sonra sakata geliriz. Neme lazım? Fazla fazla alalım. Doymalarından başka bir de yanlarına alarak aç gözlüklerinden edepsizlik yaptılar. Şimdi tam burada duralım. Edepsizlik ve küfran nimet dediğimizde biz zannediyoruz ki sadece o nimete küfretmek. Şimdi ekmek. Ekmek meselesini işleyelim. Ekmeği bir adam alıp pü diye tükürüp yere atsa Bunu alen herkes, çocuk da anlar zaten nimete küfrediyor diye.
Eyvallah.
Fakat küfrane nimet bu değildir ki. Gayet güzel ekmeği sen al, ertesi günü çöpe at. Ağzını silip atanlar var. Allah bu insanları ne yapar bilmiyorum yani. Bendeniz fukarayı gördükten sonra bile hafsalam almıyor. O yemeklerde yapılan israflar, o lokantalarda yapılan israflar. Geçen bir AVM diyorlar ya, alışveriş merkezini. Gittim orada, bir ayıptır söylemesi. Temiz, böyle tanıdığım bir arkadaş vardı. Orada yemek yiyeyim dedi. Baktım oradan bir kızcağız, çalışan olduğunu anlamadım ben. Aldı götürüyor, masa değiştiriyor zannettim. Masasını değiştiriyor. Mustafa kardeşim, şöyle şöyle 4-5 tane ekmek. Ama nasıl ekmek biliyor musun? Tok karnına adam yer. O kadar güzel ekmek. Özel imalat. Top top ekmekler. Gittim baktım. Sonradan fark ettim ki logos üzerinde hizmetli olduğunu gösteren bir üniformaymış. Dökme diyene kadar geldi. Lönk diye çöpe döktü. Dayanamadım. Yanına gittim. Bak kardeşim dedim ya. Niye attın bunu şimdi sen dedim ya. Saramıyor musun dedim. Yazık, o da üzüldü. Efendim dedi, siz de haklısınız ama bilmiyorsunuz dedi. Burada dedi ekmek toplamamız yasak bizim dedi.
Allah Allah.
Ya. Ya bu adamlar ne namussuz be. Zaten insanları israf için AVM açıyorsunuz. Zaten gavur kim dayım kim hesabı. Herhangi bir batasıca batıdan farkınız yok. Ya nerede kaldı? Bu da mı benzeyecek ya? Bu kadar mı izansızlık olur? Ne olur yani? Onlar atılmasa, ki o hayvan hakkı da değildir inanın. Hani toparlansa da hayvanlara atılsa. Orada bir ara şey var civarda. Bandırası var, bilinmesi var. Şimdi millet organik süt arıyor. Kuşlara atarsın hiçbir şey olmasa. Çöpe atmak ne demek? Ya ondan sonra da bereket kalmadı da bilmem ne, işsizlik şöyle de. Efendim bunlar tamamen siyasi. Allah'ın hiç alakası yok diyorsun he. Benim hocamın sözü. Oğlum bakma Allah'ın yok gibi durduğuna. Her işi o yapar derdi. Bakma Allah'ın yok gibi durduğuna. Her işi o yapar. Ne demek ya bu kadar ekmek atılması? Bu ne terbiyesizliktir? Bu ne ahlaksızlıktır? Biz sanki şehit evladı biz değiliz. Sanki Müslüman evladı biz değiliz. Bizim evde bile oluyor bu. Kaçta göz orası bakıyorsun, hop bir yerlere gitmiş. Kuşlara bile atılmaması lazım. Biz küçükken papara yapardık bizim evde. Küflü ekmekleri bile üzerine çay döker. Birazcık şeker. Bir kırıntı peynirleri de koyardık, dökerdik. Mis gibi papara olurdu. Bu hani şimdi yapıyorlar ya, gevrek mevrek falan. Gayet de güzel tok tutardı adamı. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir beladır? Şimdi ben efendim çok şeyim. Hiç nimete küfretmem. Kusura bakma. İşte bu küfranı nimettir. Bu ekmeğin üzerine alıp çiğneyip tükürüp bunu veren Allah'a diye küfretmek gibidir bu. Bak ben size söyleyeyim. Mustafa Bey, dinliyor musunuz televizyonları? 3 milyar Türk lirasını geçmiş senelik yaptığımız israf. Kaç tane okul, kaç tane fabrika açılırmış o paraya? Allah sormayacak bunu. Hepimize soracak. Hadi geçtik. Evinde bir şey gidiyorsun, niye lokantada yapıyorsun? Ben denize acizane, hani ahlakım güzel diye söylemiyorum. Sorarım mesela dükkan sahibine. Kardeşim ekmekleri ne yapıyorsunuz? Abi bizde atılmaz diyor. Bunların hepsini toparlarız, bir yere veririz diyor. Bizim adamımız var, alıyor. Hadi, çünkü çocuk yiyemiyor, pisletiyor, ediyor. Her zaman imkan olmuyor, tamam. Ama öyle bir şey, abi biz atarız deyince hemen alırım. Yarım bıraktığım ekmeği en azından kuşlara atarsın yani. Bu haramdır, haram. Allah sorar. Okkayla ye, kırıntısını atma. Okkayla yenecek, zerresi zayi olmayacak. Eskilerin sözü. Ye. Çok yemek değildir ama ye, yiyebildiğin kadar. Fakat atılmayacak kardeşim. Hele çocuklarınıza lütfen efendim, o tabağı temizleme, sıyırma, sünnetleme adetini öğretiniz. Onda çok bereket var. Yemekler atılıyor Mustafa Bey. Yemekler atılıyor. Ekmekler atılıyor. Allah bunun hesabını sorar. Dünyada hiç aç olmasa bile sorar.
Eyvallah.
Şimdi anlıyoruz ki edepsizlik hepsi farklı farklıdır. Mesela sofraya geldiler Musa Aleyhisselam zamanında. Yani edebin kantarı senin o bulunduğun ortamla alakalıdır. Edebin kantarı. Yani edebin ölçüsü odur. Belagat yerinde konuşmaktır. Şimdi ne yaptılar? Ya bir pirinç şey yok muydu? Mercimek yok muydu ya? Soğan yok, sarımsak yok. Şimdi bunu söylediğinde belki bir arkadaşların yemek sana doyurmayı teklif etmiş bir arkadaşına karşı söylediğinde o da o bile edepsizliktir ama görgüsüzlük derler. Çok ağır olmaz. Fakat Allah sofrasında böyle konuştuğunda edepsizliktir o.
Eyvallah.
Yani çıkıp da sofranın üzerine tepinmediler. Aa, edepsiz değiller canım, ne güzel oturuyorlar. Öyle değil. Bizim çocuk çok temizdir. İnanın böyle pırlanta gibi yavrum benim yavrum der. Yapmadığını bırakmıyordur. Anneciğim, babacığım demesi değildir edep. Sana öyle konuşuyor çocuk. Dışarı çık bak gör. Ne ocaklar karartmış. Ne esrarla, ne eroinle, ne içkiyle, ne kumarla, ne sefi hayat sürmüş. Yani edep denildiğinde Allah'ın koyduğu ölçülerle o insana lütfettiği nimet alakası vardır. Nitekim bu Hazreti İsa Aleyhisselam zamanındaki sofradaki edepsizliği de bak. Mesela şöyle diyebilirdi Hazreti Mevlana. Musa Aleyhisselam'la sofra indi, edepsizlik yaptılar. İsa istedi, edepsizlik yaptılar demiyor. Edepsizliğin şekillerini anlatıyor. Ne diyor burada da? İşte öyle bir sofradan yiyinti almak sahibine hakaret. Yani sen şimdi veriyorsun ama yarın bize vermezsin.
Eyvallah.
Demek terbiyesizlik oluyor burada. O edepsizlikten dolayı, yani dememişler onlar, yuf yemeğe bak falan dememişler. Bu bir küfür, edepsizlik. Hazreti İsa onlara yalvarıcısına dedi ki, bu sofra daimidir. Arz üzerinden, yeryüzünden eksilmeyecektir. Büyük bir zatın sofrasında bulunup da, biz şimdi doyamayız, edemeyiz, bizi aç bırakır demek, zannına kapılmak, sadece nedir? Hırs gösterip tamah yapmaktır. Evet. İşte böyle açgözlülük, hırs ve tamah yaptığınızdan dolayı da nimete nankörlük etmiş oldunuz. Bu bir nimete hakarettir şeklinde söylüyor. 52. beyitte. Ben Deniz buraları hızlı geçiyorum. Yani bu programda biraz daha üzerinde konuşalım diye. Evet. Zangeda rüyanı nadide ziaz. Andedi rahmet berişan şüt firaz. Evet. Bir yandan da vezine bakıyorum doğru okudum mu diye. Doğru inşallah. O dilenci suratlı görmemiş adamların hırsı yüzünden kendilerine ilahi rahmetin kapıları kapandı. Heh. Şimdi edeceğimiz duayı hatırlayalım. Bir insan dünyada daha ne isteyebilir? Bir peygamber yanında Musa veya işte diğerleri için İsa. Başka dünyada ne isteyebilir insan? Kâm alacağı, hiçbir açlık, tokluk şeyi, sıkıntısı yaşamayacağı, geçim telaşesi olmayacağı bir dünya. Bak rahat değil mi? Ne kadar rahat. Peki nasıl bundan mahrum oldular? Onlar sofraya geldiklerinde sofradaki nimetlerin artmasını istediler. Musa gibi bir zata yaklaştıklarında Musa'dan sofra istediler. İsa gibi bir zata yaklaştıklarında ne olur ya bizi şu dertten kurtar diye hep kendi dünyevi müşküllerini halletmek istediler. Halbuki onlar şunu isteseydi demeye getiriyor. Ya Musa, senin edebinle edeplendir. Biz sana tabiiz. Sana tabi olduktan sonra bize ne olacak? Veya İsa Aleyhisselam'a deselerdi ki ya eskiden nimet de gördüler, sofra da gördüler. Edepsizlik yüzünden mahvolup gittiler. Ya İsa sen bize edebi talim et. Bizim için Allah'a niyaz et de biz edepli olalım deselerdi. Şu anda o nimetler eksilecek miydi? Hatta o nimetleri daha istemeden kendilerine nimet verilecek miydi? Evet, verilecekti. Hazreti Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok sevdiğinden, en sevdiği zat ve peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğundan dolayı Efendimiz'i evvel getirmemiş, en sona bırakmıştır. Bizler geçmiş ümmetlerin yaptığı hataları yapmamak ve ibret almak üzere ayrı bir eğitime, ayrı bir merhamet tedrisatına tabi kılındık. Bu bizim için nimet, bu bir. İkinci bir nimet daha var. Bakın Beni İsrail'e, hep en önce onlar mucizeleri görmüşlerdir. Hep mucizelere şahit olmuşlardır. Hep en önce rahatlık görmüşlerdir, kudurmuşlardır, azmışlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı saadetine ve ashab-ı kiramın yanındaki güzel arkadaşlarının, cennet mekan olan o büyük zatların ahlakına ve yaşadıklarına bakın. Onlar hep en başta çile çekmişlerdir. En başta sıkıntı çekmişlerdir, sonradan rahata kavuşmuşlardır. Bu Muhammedi oluşun, daha doğrusu ümmeti Muhammed oluşun getirdiği ayrı bir güzelliktir, bir lütuftur.
Eyvallah.
O yüzden insan ne sıkıntı anında ne bolluk anında edepsiz olmamaya gayret ederek bunun şükrünü edaya çalışmalıdır.
Bir tarafıyla da riskli bir şey ama hocam. Yani o kadar ümmetin başına gelenler hem Kur'an'da da hem Peygamber Efendimiz'in beyanıyla da duyulup ona rağmen bir şey yapılmazsa da hani diğerleri bir tane örnek görmüşlerdi. Biz onlarca örnek gördüğümüzden hani öyle bir riski de yok mudur bunun?
Yani şöyle bir riski var. Cenab-ı Hak bizi talihimizden güldürsün.
Amin.
Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki birkaç yerde var. İşte Kehf suresindekini hatırlıyorum. Hemen aklıma getirile. Senin Rabbin kimseye, tek bir kişiye bile, ehade, tek bir kişiye bile zulmetmez buyuruyor. Hani arada kaynadı ya tüh, sen Fatih'in arkasında kaldın işte, tam şey olacaktı, ona gelen azap sana da geldi falan, böyle bir şey olmaz diyor. Hiç tahliller karışmaz, hiç isim karışıklığı olmaz. Yanlışlıkla postaya bir şey gitmez. Hiç kimse zulüm görmeyecektir diyor. Bu bir kere kaydı. Şimdi bazıları kalkar, saf saf sorar. Konuştuk programı. Efendim ama onların ne günahı var? Falanca yerde bulunuyorlar. Onlar yanacak mı? Sanki kendini kurtardı.
Eyvallah.
Sen kendine bak. Hani Allah senin kadar merhametli. Seni temin ederim ben. Hiç merak etme. Allah senden merhametli bir kere. Hiç korkma. Allah'ın merhametinden ama şimdi ne olacak diye fikir yürüteceğine senin durumun ne olacak onu düşün. Başta söyledik ya. Sen kendini için geldiğini unutma. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Bunlar ilimsiz, cahilane sözlerdir. Baktığında saf gibi olsa da dikkat edin bu sözleri söyleyen insanlara muhakkak ya psikolojik bozuklukları vardır ya da akabinde o makyajlı yüzün altında farklı sıkıntılı bir şahsiyet yatar. Veya bir karakter kırıntısı vardır. Şimdi edepsizliğin, daha doğrusu edepsizliğin her yere göre değişebileceğine dikkat ederek bize şu mesajı da veriyor Hazreti Pir. Oo Mustafa kardeşim, şimdi sen bakıldığında dışarıdan senden iyisi yok. Sizin sözünüzle bağlantılı söylüyorum. Hani başkalarından da ibret almaktan dolayı daha veballi olabilir mi dediniz ya.
Eyvallah.
Size vereceğimiz cevapla şimdi anlatacağımız konuyu birleştirelim müsaadeniz olursa.
Estağfurullah.
Şimdi Mustafa Efendi siz tamam bu ortamda iyisiniz. Dışarıda falancaya bakıldığında ondan daha edepli görünüyorsunuz. Ama şimdi size şöyle sorarlar. O dışarıdaki adamın babası namazsız, niyazsızdı. Annesi dindarlığı yobazlık zanneden bir kişiydi. Öyle değil mi? Namaz kılmayı gericilik zanneden bir annesi vardı. Arkadaşları esakeşti. Kumarda, binlenmede, efendim reklama girmesin birkaç disko adı sayacaktım, diskolarda dolaşan bir insandı. O adamın bulunduğu etrafında da hocaya gideceği zaman sakın ha Allah deme. Aman evladım sakın, sadece Fatiha'yı oku yeter. Cenaze namazında Fatiha okumaya bile kalksa çok derine inme oğlum. Sakın ha. Başında nöbet tutarsın böyle cenazeye. Şöyle durursun. Biz zaten şeyiz. Modern Müslümanız biz. İçkin de içersin oğlum. Bayram namazında gidersin. Dansöz de oynatırsın. Etrafında böyle bir ailesi var bu çocuğun. Bu çocuk ne kadar edepli olabilir din hususunda. O yüzden senin annen baban temiz. Öğretmiş. Tahareti öğretmiş, kul hakkını öğretmiş, haramı helali öğretmiş. Geçenlerde televizyonda ne oldu biliyor musunuz? Bu helal sertifika veriyormuş TSE.
Eyvallah.
Bendeniz de az dedikoducu değilim değil mi?
Estağfurullah.
Haberlerde soruyorlar. O zaten haber üretme merkezidir aynı zamanda, haber merkezleri. Yani yağmur bile yağsa ona haber yaparlar. Yani bir de metin çok komiktir. Yani o metinleri dinleseniz araya doğru giderken güldüreyim istiyorsanız yani. Değişik bir ses tonuyla. Böyle önce göklerde işte şimşekler çaktı. Sonra bulutlar geldi. Yağmur yağdı. İşte yağmurlu hava yani, uzatmasına söz. Mesleği bir uzatınca laf ediyorlar. Haber en kısa olması gereken şey. Sohbeti kısa istiyorlar, haberi böyle istiyorlar. Bu da acayip bir şey. Neyse. TSE'ye şey veriyormuş, helal sertifikası veriyormuş. Sokaktaki adama soruyorlar. Nasıl efendim sizce bu uygulama? Gerek yok diyor. Bir tanesi diyor ki iyi olmuş diyor. Müslüman ülkede yaşıyoruz diyor. Tabii diyor. Bir gayrettir diyor. Bir tane adam çok orijinal bir şey söyledi. Ne demek dedi helal dedi. Paramla aldığım her şey bana helaldir dedi. Şey, Karadenizli hocanın dediği gibi, haram de ver Allah'ı, helal de ver Allah'ı, senin kulun yer Allah'ım demiş. Yani diyor ki paramı verdiğim şey bana helaldir diyor. Oh, fetvayı da bulmuş. Şimdi şunu anlatıyorum. Böyle bir muhitte gelmişsin, falanca hocaya yetişmişsin, filanca şey okumuşsun. Sana uygulanacak edep ölçüsüyle ona uygulanacak edep ölçüsü bir olmaz. O halde ben bu fiili yaptığımda edepsiz sayılabilirim. Ama efendim dışarıdakinden kıyas bile edilmez, olabilir. O dışarıdaki adamın muhitine göredir. Allah Teala da amelleri sayılara göre, adetlere göre tartmayacak. İdrake göre tartacak. Bunu da hatırlamak isteriz. İşte edep insanı rahmetten Allah muhafaza düşürür. Fakat edepsizin yaptığı daha büyük bir tahribat var. Acaba o ne?
Az sonra hocam.
Peki.
Efendim az sonra inşallah bu tahribatı duyacağız. Kıymetli seyircilerimiz, programımız devam ediyor. Hocam böyle hemen ara vermiştik ama hemen daha sonra duyacaksınız diye de izleyicilerimizi meraklandırmıştık. Hani en çok zararı sadece kendisine değil.
Gerçi geçen hafta bunu kısmen anlattık. Yani edepsizin sadece kendisine zararı yoktur. Dedikten sonra şöyle demiştik hatırlarsa kıymetli seyircilerimiz de. Bir kişinin tek başına sevap, sadece tek başına günah işleme imkanı yoktur. Muhakkak soluduğu havadan üzerindeki hak hukuka, ekolojik dengeden pozitif enerjiye, negatif elektriklenmeye kadar kainat boşluk kabul etmediği gibi bu boşluğu dolduran o adam, o kişi o boşlukta değil de kainatın kendisi ne kadar dolu ayrı bir şey de o kainat sisteminde kevniyat oluş ve bozuluştaki hep dengenin korunduğu bu efendim nizam içerisinde tek başına günah edebilme, tek başına sevap işleyebilme, sadece kendisiyle sınırlı bir iş yapabilme imkanı kainatta yoktur.
Yok.
Muhakkak başkasına tesir eder. Muhakkak surette. Yani bunun o an çıkmasından tutun da daha sonraları tek başına yaşadığı tecrübelerin cemiyete tesiri davranış olarak, eser olarak, yürüyüş, kalkış, bakış olarak yansımasına kadar bir insanın tek başına hayal ettiği şey bile bir başka kişinin hayatını etkileyebilir.
Hocam yaratılırken hani o bela diye ruhlarımızın cevap verdiği yerde beraberiz. Böyle bir birliktelik var. Dünyaya gönderiliyoruz. Sonra burada yine yalnız başımıza iyilik de kötülük de yapamıyoruz. Sonra hesap verirken o hesap mahşer alanında böyle hep beraber diye tarif ediliyor. Böyle bir şey var. İnsanların beraber olmak gibi durum var o
halde. Hani diyor ya sen Türkiye'sin büyük düşün diye, daha büyük düşün. Tevhidle başlıyor. Cem makamı var. Camiül Cem var. Veya Cemül Cem makamı var. Tasavvufta da insanın ruhunun yükseldiği nereden anlaşılıyor? Ne kadar bütün mahlukatı içine alıp hakta ifna edebilecek potansiyele eriyorsa, mahlukatın hepsinde uyuz bir köpekten haşa huzurdan uyuz bir köpekle falanca dilber arasında fark görmeyecek kadar bir nazar sahibi oluyorsa, cem makamı diyorlarmış ona, nasıl bir şeyse o, bazen insana o öyle olabilir, iniş çıkışlı haldir o. Makam ayrı bir şeydir. Bir insanın kendisini bir an sultan olması, sultan hissetmesi ayrı bir şeydir. Hakikaten de başbakanlık koltuğunda, sultanlık koltuğunda oturması ayrı bir şeydir. Yani 23 Nisan'da da çocukları çıkartıyorlar ama 2 dakika sürüyor.
Eyvallah.
O bile bir cem etme şeyi. Ne diyor yani Hazreti Allah? Lüzumsuz abes bir şey yapmadım ki ben. Lüzumsuz bir şey yok ki. Mesela Enbiya'ya bakın, bütün insanlık için hizmet ediyor. Mahlukatı da düşünüyor. Kul hakkında düşünüyor. Kıl hakkında düşünüyor. Yaprağı düşünüyor. Çiçeği düşünüyor. Hazreti Musa'ya elindeki ne diye soruyor Hazreti Allah. Ben bununla sürüleri, davarları güderim. Meyveleri bununla indiririm. Gönenli Mehmet Efendi derdi ki, bak derdi, meyveleri ben bu asamla indiririm demesinde şu da yatar. Yani kafanıza göre vurup o dalları inciterek meyvasını aşağı düşüremezsiniz. Onu da edeple almanız lazım. Bu ayet ona da işaret ediyor derdi. Yani erbabı bunu da anlıyor. Bütün mahlukatı düşündüğü çerçevede o insanın güzelliği ortaya çıkıyor. Tek kendini düşünen bir insanın hiçbir işe yaramaz. Ama bakın tasavvuftaki merhaleler, Allah onlardan razı olsun. Tevhidle başlıyor. Tevhid ne? En önce kendini düzelt. En önce Rabbine karşı sorumluluğunu al. Oradan yüksele yüksele gidiyor. Kendinde kalamazsın. Şimdi olmuş kamil halinle gel Allah için kendini infak et bakalım. Sebil et. Mustafa Bey, biz şu anda İstanbul'da nerede yürüyoruz? Şehitlerin akıttığı kan üzerinde yürüyoruz biz.
Eyvallah.
Dilberlerin dudakları üzerinde yürüyoruz. Delikanlı, şahbaz, cengaverleri pazıları üzerinde yürüyoruz. Kainat dediğiniz şeyi hepsini bir kenara bırakın. Bindiğiniz araba bile fosilden üretilmiş bir yakıtla çalışıyor. Değil mi? Zaten insan bu alemde öğütülecek. Bunun hepsinin cami olan manasıyla beraber Allah için razı olunan işlere kendini sarf etmeye mümin deniyor. Evet, hepsinde bir toplanma var. Allah hepimizi tek tek yaratmış. Fakat cemaat istemiş.
Eyvallah.
Teke vermiyor. Cemaate veriyor.
Cemaate.
Sen tek iyisin, ben tek iyiyim. Vermiyor ona. Beraber olursak veriyor. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah. Hı.
O sebepten dolayı da tefrika çıkarmak da farklı farklıdır. Onların da edepleri farklıdır. Yani ayrılmanın, birleşmenin, tevhidin de yine kendine göre esasları vardır. Şimdi o mevzuya girmeyeceğiz. Uzun sürer. Ne oldu? Dilenci suratlı görmemiş adamların hırsı yüzünden kendilerine ilahi rahmetin kapıları kapandı. Tam burada kalmıştık. Sonra seyircilerimize vaat ettik. Bununla sınırlı değil. Bu iş devam edecek diye. Nasıl devam ediyor? Bakın gözlüğüm yok. Şey okuyamıyorum. Evet. Ebber nabet peyi men-i zekat ve zina üftet veba ender cihat. Her çiber tu ayet ez zulmatu gam anzi bi baki bu. Evet. Bi baki olacak o. Burada bir yazım hatası var. Hu güstahist hem ve güstahist. He küstahist, yani küstah, küstahlık manasında. Evet. Ne diyor bu şeyde? He, bir başka tefsir metodunu gösteriyor şimdi bize. Diyorlar ya Mesnevi, Mesnevi okuyacağız, Kur'an okuyun. Biz Kur'an tefsiri mahiyetinde okuyoruz bunu. Şimdi şöyle bir şey sorabilirler size. Efendim tamam anladık. Edepsizlik kötü bir şeymiş. Enbiya'ya da yapmadıklarını bırakmamışlar. Musa Aleyhisselam'a şöyle, İsa Aleyhisselam'a da böyle yapmışlar. Bu arada bir şey daha nakletmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü bu programlar aynı zamanda tarihe düşürülmüş kayıtlardır. Mümkünse Efendimizin ismi yazıldığında, hatla yazıldığında, hattatlara, sanatla uğraşanlara tavsiyemiz ve kardeşlerimize de Efendimiz hakkında konuşurlarken sadece aleyhisselam demesinler. en küçük salatü selam aleyhissalatu vesselamdır.
Eyvallah.
Hazreti Muhammed aleyhisselam denmez. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam denir. Edebe daha uygundur bu. Neden? Enbiyaya selam vermek cümle ümmetin boynuna vaciptir. Yani aleyhisselam dersin, İsa aleyhisselam. Efendimiz'e ismi geçtiğinde veya yazısı yazıldığında aleyhisselam yazarsanız enbiyanın layık olduğu selamı ona vermiş olursunuz. Ama herhangi bir insan için ümmeti olma vasfıyla selamlamak istiyorsanız aleyhissalatu vesselam diyeceksiniz. Nitekim ayeti kerimede de ne geldi? Ahzab suresinde ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima geldi. Hem salat zikredildi hem selam zikredildi. Bu sebepten dolayı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselam şeklinde veya sallallahu ve salavatullahi aleyhi ve sellem denebilir ve sellim denebilir. Sellemle sellim arasındaki farka da arkadaşlar baksın. Hepsini evet. Biz konuşmayalım. Allahümme salli diyorsak ve sellim olur. Sallallahu aleyhi ve sellem olur. Çünkü salla muzaridir ve selleme demektir. Muzari devam eder. Bazıları sallallahu aleyhi ve sellim diyor ki o çok doğru değil.
Eyvallah.
Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi şunu diyebilirler. Bu kadar enbiyaya bunu yaptılar. Edepsizlik bu kötü bir şeymiş. Peki tamam da şimdi gökten sofra mı indi? Hani biz niye nereye edep göstereceğiz? Veya edepsizlik nedir? Hazreti Pir buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Bazı kabahatleri yapmak, zülfiyare dokunmamak için söylemiyoruz. Gayrimeşru içkiler, başka günahlar yapmak ne yapar? Veba salgınını artırır. Hadis var mesela. Şimdi Hazreti şimdi veba mı kaldı? Ha ha ha diye gülebilirler. Şimdi de başkası var. AIDS var şimdi de. Oradaki veba sari olan hastalık manasındadır. Öldürücü yayılan hastalığa eskiden veba diyorlardı. Veya taun diyorlardı. Ateşten öldürüyor. Çok şiddetli ateşten. Tedavisi mümkün değil. Sarsıyor. Yakıyor vücudu. Götürüyor. Efendim demek ki sadece yiyecek içeceklerden değil. Allah'ın emirlerine riayet ettikçe hastalıklar azalır diyor Hazreti Bir. Ki Efendimiz'den naklediyor bunu. Allah'ın emirlerine riayet edilmedikçe hastalıklar artar. Şimdi bu mantıksız gelebilir bazılarına. Peki şu mantıklı mı? Hani yine soruya soruyla cevap vereceğiz. Bunun mantığı nerede? Hijyen koşulları arttı. Bir sürü mikrop öldürücü sabunlar, deterjanlar yapıldı. Bundan 50 sene evvel hatırlıyoruz. Kurda kuşa, tavana, yere, her yere aynı deterjanı kullanırdık.
Evet.
Renkliye ayrı, renklinin lekesine ayrı, beyaza ayrı, beyazın lekesine ayrı, beyazdan sonra yıkamaya ayrı, makineyi temizle, bir de makineyi temizliyorsun. Düdüğüne ayrı, ekranına ayrı, camına ayrı iyi gelen bir sürü şey var. Yani alsan 30 tane, 40 tane temizleyici var. Fakat hala hastalıktan kırılıyor insanlar. Aşı bulundu. Hani bu yüzyılın en büyük icadı belki de aşıdır diyorlar hekimler. Aşı diye bir şey çıktı. Bu ne muazzam bir şey diyorlar. Yani yüzyılın icadı diyorlar buna. Aşı bulundu. Bir sürü imkanlar düzeldi. Bir sürü ilaçlar üretildi. Laboratuvarlar şakır şakır şeker gibi ilaç basıyor. Değil mi?
Eyvallah.
Niye hasta olunuyor?
Daha çok besleniliyor.
Efendim niye ama gıda da eskiden hadi yiyecek yoktu verem oluyordu adam. Evet. Yiyor ne oluyor şimdi? Şimdi efendim bunların hepsinin mantıklı bir sebebi var. Mantıklı sebebi var ama uzaktan bakıldığında şu da var. İnsanlarda ihtikar, haksızlık, günah etme, Allah'tan utanma kalktı. Bu bir bela. Bize bir şey olmaz dendi. Şu anda hastalıkla uğraşıyorlar. Hatta bu meşhur eskilerde ta siyah beyazken yapılmış meşhur bir film var. O filmde işte uzaylılar dünyayı istila ediyorlar. Yenisi de yapıldı onun aynı efendim uyarlaması yapıldı. Günümüz tekniğiyle beraber bir sinema filmi olarak. Sonra bunları öldürmenin imkanı yok. Artık herkes kabulleniyor. bu uzaylılar bizi mahvetti diye. Ha bakıyorlar patır patır uzaylılar ölmeye başlıyor. Neden ölüyorlarmış? Mikrop bağışıklık sistemleri yokmuş. Dünyanın mikrobundan kırılıp gidiyorlar. Büyük şeyler öldürmüyor, küçük şeyler öldürüyor.
Eyvallah.
İşte Hazreti Pir de buyuruyor ki, sen şimdi İsa'nın sofrası nerede, Musa'nın sofrası diye arama. Bil ki Allah sana sıhhat vermiş, bu gökten inmiş bir sofradır. Sana bir rahat oh nefesi imkanı vermiş, bu gökten inmiş sofradır. Kapılarını kilit vurmadan yatabileceğin, pencereni açabileceğin imkan vardı eskiden. Bu sana verilmiş bir sofradır, nimettir. Ama ne oldu? Sen edepsizliğinle beraber öyle bir hale soktun ki hastalıklar, farklı farklı illetlerle bu sofranın kalkıp gitmesine sebep oldun. Saadetin kalmadı. Şimdi hastalık için ayrı bir hekim, para ayırıyorsun, hekim buluyorsun. Güvenlik için ayrı bir şey buluyorsun. Bak inim inim inliyorsun. Evet.
Eyvallah.
İşte bunlar Allah'ın gökten indirdiği nimetlere karşı şeydir. Şimdi her çibertu ayet ez zulmatu gam, şöyle okuduğumda daha rahat okuyorum. Anzibik baki vu küstahistem. Şimdi burada çok önemli bir hususa dikkat çekilmiş oluyor. Evet. Zulmetten, gamdan, kederden sana her ne aruz olursa onun sebebi kayıtsızlık ve küstahlıktır. Bunu böylece bil. Sıkılıyorum hocam diyor. Sıkılıyorum. İçimde bir sıkıntı var. Gamlıyım, kederliyim. Yani şey bulamıyorum böyle bir. Hep devamlı içimde bir kaygı. Asrımızın hastalığı. Üzülüyor, niçin üzüldüğünü bilmiyor. Korkuyor, niçin korktuğunu bilmiyor. Daha felaketi de var. Seviniyor, neden sevindiğini de bilmiyor. He diye bakıyor. Hani ne gülüyorsun oğlum? Bizim hocamız vardı okulda. Sırıtan çocuklar olduğu zaman ne oğlum cennetteki makamını mı gördün? Ne gülüyorsun derdi. Yani niye gülüyor? O da biraz tabii şeydi, ikaz bahiyetindeydi ama Allah razı olsun. Bak unutmadık yine. Şimdi neye güldüğünü de bilmiyor. Sevineceği şeyi bilmiyor. Ne demek sevineceği şeyi bilmemek? Aslında felakete doğru gidiyor, ona seviniyor. Çocuğun burayı kazandı diye zil takıp oynuyor. Felakete gidebiliyor. Şuradan para kazanacağım diye seviniyor. Halbuki helaki sürükleniyor. Niye sevindiğini, niye üzüldüğünü ve neden korktuğunu bilmeden bu duyguları yaşamak. Sevinç, hüzün, korku. Şu andaki asrımızın en büyük felaketi, evham hastalığı, panik atakları, iç huzursuzluğu, başkasının hakkına tecavüz edecek derecede içine kabına sığamamak, kanaatten, hırsla uzaklaşmak, tamaha düşmek, işte bunlar bundan. Peki neden oluyor diyor bunlar? Daha evvel Allah Teala'ya yapmış olduğun adetlerdeki bozukluklar, Allah'ın sana indirdiği, sen saadeti parayla mı almıştın? Sen sıhhat ve afiyeti dilekçeyle mi almıştın? İç huzurunu, bak ben dünyaya iniyorum, Allah'ım unutma bana da iç huzurunu şöyle kenara yaz, 20 sene ben rahat yaşayacağım diye. Sen mi istemiştin bunu? Yok. Cenab-ı Hak bu gamhaneye seni indirdi. Seni mesut etti. Fıtratını bozmadıktan sonra hep içinde güzel bir duyguyla mesut yaşattı. Bakın helalinden kazanan insanlara, salih amellerle meşgul olan insanlara, o insanlarda böyle tuhaf, tarifsiz bir huzur bulursunuz. Nasıl bu kadar huzurlu dersiniz ya? Acaba zengin çocuğu muydu? Yok, anlatır. Geçen çocuğu gördünüz mü televizyonda yine? Televizyondan misal veririm. 8 yaşında çocuk. MS hastası annesine bakıyor. Çocuğun yüzü gülerken, yani bizim burasına kadar doymuş, şu kadar oyuncağı olan, o elektronik beyinden, bu telefon oyunundan atlayan çocuğumuzun sıkılmasını düşün. Böyledir o. Devam tırnaklarını yer. Falan tarzındadır. O çocuk böyle anlatıyor. Anneme bakıyorum, yemek yapıyorum, sabah dersimi çalışıyorum, geliyorum, akşam da çalışıyorum, yüzünü yıkıyorum annemin. Annesine kendisi yediriyor. Kadının aklı bile doğru düz yerinde değil. perişan vaziyetteler. İngi bir yerde yaşıyorlar. Çocuğun yüzüne bak. Allah ayrı bir huzur veriyor. Allah ayrı bir huzur veriyor. Kim verdi bunu? Fıtratını bozmadı. Allah yolunda bulunana Allah ayrı bir güzellik verir. Ayrı bir huzur verir. Madem ki Allah bunu gökten sofra indirir gibi indirdi. Sen kaşınır ve aranırsan için mi sıkılıyor? Normal. Bu kadar edepsizlikten sonra sıkılmaman normal değil zaten. Darılır. Sabredemez. Hiçbir işte sebat edemez. Niye sevdiğini bilmez. Aşığım, deli oluyorum der. İki gün sonra terk eder. Ölüyorum onun için der. İlaçlar alır, intihara kalkışır. Evlenir, altı ay sonra kendi boşar. Ümitsizdir. Bir korku vardır. Kazanmam lazım, not doldurum yükseltmem lazım, şunu yapmam lazım. Ya ne oluyor diyorsun, anlamıyor, çıkamıyor onun içinde. Niye korktuğunu bilmiyor. Niye ümitlendiğini, niye sevindiğini bilmiyor ve neye üzüldüğünü bilmiyor. İşte kişi kendini bilmek nimetinden uzaklaşır. Hazreti Pir de buyuruyor ki, ne kadar seni gamlandıran, sıkıntıya düşüren bir şey varsa, buna siz ekolojik dengeyi bile yapabilirsiniz. Ya ne olacak bizim geçim derdimiz? Topraklarımız kurudu. Evvelce yaptığın zulmeti hatırla diyor. Muhakkak bir edepsizlik vardır. Ondan dolayı bu olmuştur.
Hocam burada bahsettiğimiz konularda ama şöyle bir şey de geliyor hatırımıza. Şimdi
enbiyanın, evliyanın çile çekmesi de var.
Eyvallah. Eyvallah. Yani toplumsal olarak çağımızın hastalığı dedik dünyada ve bizim toplumumuzda da bunlar yaşanıyor. Şöyle bir şey de ümitsizliğe sebep oluyor olabilir belki. En başta kendime bakarak söylüyorum. Böyle bir şey bu çağın hastalığı. Evet ben de onlarla beraber bunun aynısını yaşıyorum. Benim burada düzelmeye çalışmam bu hastalığın tedavi olmasına ne yarar? Hani tek başıma bunda nasıl mücadele edeyim? Ve bir diğer husus da hocam yine...
Bu bir kere hemen Süleyman bu cevabını verelim. Allah seni tek yaratmış mı? Senden iki tane var mı?
Eyvallah.
Yok. Senden iki tane yok. Sen bunu gördün mü? Şahit oldun mu? Evet. Senden başka yaratmamış. Teksin. Bu yaşadığın şeyleri de sen yaşıyorsun bu tekliğinde. Demek ki muhakkak seninle alakası var. Seninle alakalı olduğuna göre demek ki sen bir şeyleri düzeltebilirsin. Ne kadarını yapacaksın? Ne kadarını yapabiliyorsan o kadarını yapacaksın. Allah sana tek bir kişiye bile zulmetmeyecek. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Tek bir kişiye zulmetmeyecek. Bak şimdi. Beli bükük ihtiyarlarınız olmasa, süt emen çocuklarınız, hayvanlarınız olmasa başınıza taş yağdırırdım diyor Hazreti Allah. O zaman senin süt emen bir anneye yardımın, belki kendi hanımın, kendi hanımına da yardım edebilirsin. Bir ihtiyarı duasını alman, senin semavattan yere belanın, musibetin veya gadabın inmemesine sebep olduğu manası çıkıyor mu? Çıkıyor.
Eyvallah.
Bu böyle. Elindeki imkanı kullanmakla mükellefsin sen. Ne olacağına bakamazsın. Tevfik Allah'tandır. Elinde bir fidanı olan kişi kıyametin koptuğunu görse de fidanını diksin. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Herkes bir fidan alsın diksin demiyor. O da ayrı bir hastalık. Elinde ne kadar imkanın var artık kıyamet kopuyor diye yerine koyamazsın. Onun bir değeri var Allah katında. Bir kıymeti var. Bir kişinin istiğfarı bir köyü kurtarır. Bir ehil ağzın istiğfarı bir şehri kurtarır. Kurtaramaz mı? Kurtaramaz mı?
Estağfurullah hocam.
Dünyada kurtarıyor ya. Vali efendi diyor ki hava yağışlı diyor. Bir imza atıyor okullar tatil diyor. Dünyada bir adam bir şehrin akıbetini etkiliyor da manada yok bu etkisi zannediyorsun. Nasıl düşünce bu ya? Evliyalık yoktur diyen bir adam en önce kapitalisttir. Selefi falan değildir o, yalancıdır o. En önce kapitalisttir o. Sadece bu işin dünyayla sınırlı olduğunu düşünür. Bu işin manada da tarafı var. Tek bir dua ile, tek bir ümmeti kalsa irşad edecek, peygamber bile göçmüyor ahirete. Hiç kalmadığı zaman gidiyor. Yani bir kişiyi daha kurtarabilir. Peygamber kalırmış, ölmezmiş. Bir kişiye daha ulaşabilecekse, madem ki hayattayız, ve yaptığımız hiçbir şey bizimle sınırlı değil, muhakkak tesir ediyor.
Hocam peki pratik bir tarif. İkinci sormak istediğim de oydu. Bütün bunlar yani Hazreti İsa, Hazreti Musa aleyhisselama ümmetinin yaptıkları ve bizim şu an mevcut durumda da kendi sıkıntılarımız. Bunları dinledik, izledik. Evet dedik, bunu hayatımda böyle böyle böyle noktalarda tespit ettim. Şu anda bir şey yapmak istiyorum. Hani nereden başlamak lazım?
Kendinden başlayacak. İlk başladığı yer haddini bilmektir. Bunu bir dahaki sohbete hatırlatın.
Peki.
Oradan devam edelim. Çünkü bu bölümü tamamlamamız lazım.
Eyvallah.
Ama şu, hadi bunu söyleyelim bari. Vaktimiz daralıyor gibi. İki dakikamız
son, evet,
var.
Evet, son birkaç dakikamız hocam.
Mustafa Bey, ben deniz konferanslarda da bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela bir diş hekimine gideceğim. Diş hekimini misal vermeyelim. Yani diş şeyleriyle pek hoş değilim. Ne bileyim, bir tedavi olacaksınız. Bir yerinize baktıracaksınız. Hastalığınız var. En iyi doktoru, dünyadaki en iyi doktoru mu ararsınız? Size uyabilen en iyi doktoru mu ararsınız? Şimdi diyorlar ki kutup bulduk biz. Hadi, hadi koşu koşu, kutup bulduk. Çok büyük kerameti var ulan, bildiğin gibi değil diyor. Ya o da seni bekliyordu zaten. Sen de onun aradığı derviş. Ya o adam kutup olsa ne olacak? Sana ne faydası var? Olmasa sana ne faydası olacak? O kutup, sen kutup ayısı mısın? Ne yapacaksın? Sen sana uyana bakman, en önce haddini bilecek bir adam. Kusursuz zat arıyor. Kendisi sanki kusursuz. Kendinde var kusur. Bir yerini tedavi ettireceğin zaman dünyanın en büyük mütehassısına mı gidiyorsun? 100 bin dolarlar vererek. Yoksa kendi bütçene göre, ya falanca Muhit'e bile gitmeyeyim, oradaki doktorlar biraz ekstra fazla para alıyordur. Yazdığı ilaçlar bile sigorta karşılamıyor. Ben şuna gidebilirim. Parası olan adam da başka bir yere gider. Ona bir şey demiyoruz. Ama herhalde sağlık ocağına gitmez. Milyoner bir insan. Aile hekimi vardı. Dişin ayrısı bakar. Bilinmesine ayrı bir doktoru bakar. Bakar da baksın da zaten. Onlara da para lazım. Onlar da iş görüyor. Ben gidebilir miyim? Gidemem. En önce ne yaparsın? Bak, doktoru bulmazdan evvel haddini bilirsin. Kendini bilirsin, sana ne lazım olduğunu. Aynı saha manada da geçerlidir. En önce senin nerede olduğuna bakacaksın. Sen nesin? Onun aşağısı da onun yukarısı da değil. Kendinin haddini bilmek meselesidir. Kendini bildikten sonra zaten sana Allah muhakkak haddini bilen bir insan olarak seni ikmal edebilecek, tekmil edebilecek bir zatı, arkadaşı, muhiti ve hayat fırsatını muhakkak surette sana verir.
Eyvallah.
Program mı bitti?
Hocam sadece veda edebileceğiz.
Peki, o zaman 56. beyitte kalsın.
Peki. Kıymetli seyircilerimiz, az evvel programın son kısmında esasında hani şöyle de pratik bir tarifi nasıldır diye hocamıza sorduğumuzda müjde gibi bir cevap aldığımızı tahmin ediyorum. Yani Allah nasip etsin hepimize. O noktadan başlarsak işte bütün bu hastalıkların da tedavi süreci başlıyor. İnşallah bir dahaki bölümde bendeniz bu konuyu tekrar açmaya çalışacağım. Mevzu da yerine gelirse belki üzerine tekrar konuşulabilir. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Önümüzdeki hafta TV.net ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk programında sizlerle birlikte olana değin. Hayırlı haftalar, hayırlı geceler. Thank you.